Ayrım 2. Latin Amerika'da askeri diktatörlük ve kadın. Sayfa 12. Feminist hiç değildiler. Arjantinli Plaza de Mayo anneleri biz anneyiz, kadın değiliz diyorlardı. Yaşamlarında siyasete bulaşmamış, bulaştırılmamış, rejime muhalefeti ve sokaklarda örgütlü gösteriler yapmayı akıllarının ucundan bile geçirmemişlerdi. Düzenden yana muhafazakar ve gelenekçi ve depolitize bu kesimlerin geçmiş siyasal kimlikleriyle daha sonraki siyasallaşmalarının yönü arasında birebir bir ilişki kurmak çok anlamlı olmayacaktır. Bunun en temel nedeni bu kadınların siyasal tutuculuğunun bilinçli bir siyasal tercihten kaynaklanmamasıdır. Yaşamlarını derinden etkileyen rejim kaynaklı kaybolma olaylarının başka bir dizi toplumsal yapı ve ilişkilerin de yardımıyla yerleşik siyasal kültürlerini zorlayacağını ve bu kadınları salt anne ve eş konumundan bağımsız siyasal tercihli vatandaşlara ve kadınlık bilinç ve pratiğine inanan bireylere dönüştürebileceğine inanmak gerekmektedir. Bu umudun gerçekleşme derecesi bir ölçüde de somut ve özgün tarihsel koşullara bağlı görünmektedir. Marjorie Agosi'nin Şilili Kadınlar, Politika ve Toplum 1971-1984 makalesi bunun bir doğrulanması niteliğinde. Şili'de askeri juntaya karşı oluşan en önemli örgütlü direniş hareketi, kumaş kırpıntılarını birleştirerek tablo ve yastık yapan kırpıntı ustalarının Arpilaritas çevresinde oluşmuştur. Evlerinden zorla alınarak kayıplara karışan yakınlarını simgeleme yolunda bu tablo ve yastıklara arpileras yerleştiren bu kadınlar, kadınsı bir uğraş olan dikiş ve nakış işinden junta karşıtı yepyeni bir siyasal ifade ve eylem biçimi yaratmışlardır. Kırpıntı el işleri, onu yaratan kadınlar için çok boyutlu değişim olanakları sunmaktadır. Ancak Şili'nin erken başlayan sınıflaşma sürecinin ve demokratik geleneğinin de bu konuda olumlu katkıları vardır. Agosi'ne göre bu kadınlar ağırlıklı olarak işçi sınıfı kadınlarından oluşmuşlardır. Kırpıntı yastıklar yoluyla junta'nın iktisadi açmazlarından biri olan işsizlik ve kayıp erkek yakınlarının neden olduğu geçim zorluğuna da çare bulmakta, para kazanmaktadırlar. Ancak en önemlisi, toplumda tüm kesimlerin korkup sustuğu ve her şeyin sansür edildiği bir ortamda işkence, zulüm ve kaybolma olaylarını adeta belgeleyerek tarihsel bir misyonu yerine getirmektedirler. Baskıyı ve hukuk dışı uygulamaları depolitize iç ve dış kamuoyuna yaymakta, Şili'de olup bitenlerden haberdar etmektedirler. Sonuçta Şilili kırpıntı ustası kadınların geleneksel kadın değerlerinin Pinochet rejimi tarafından ikiyüzlü bir biçimde kullanıldığını çoktan keşfetmiş, demokratik bir siyasal kültüre geçiş aşamasında olduklarını söylememiz olanaklı. Bir diğer deyişle Agosi'nin makalesi bu kadınların ve kurdukları örgütün tüm kaybolan yakınları bağlamında demokratik bir siyasal sistemi kurmakta ve ona eşitlikçi bir bilinç ve yapılanma ile katılmakta, hem de cinsiyetçi ideolojilere karşı bir savaşıma sıçramakta oldukları konusunda umut verici işaretler içermekte. Arjantinli Plaza de Mayo, annelerinin siyasallaşma pratiği içinde aynı şeyler söylenebilir mi? Hiç kuşkusuz Şili ile karşılaştırıldığında Arjantinli anneler ve büyük anneler toplumun her sınıfından gelen daha sıradan kadınlardır. Cinsiyetçi değerleri siyasal bir talep doğrultusunda seferber etmişler ve özellikle anneliği siyasallaştırmışlardır. Jennifer G. Shrimer'in Yaşamak İçin Ölenler Ölmüş Sayılmaz, Latin Amerika'da Kadınlar ve İnsan Hakları Protestosu makalesinin çarpıcı bir biçimde sergilediği gibi hareket muhafazakar niteliktedir. İdeolojik yönelimli eş ve çocuklarını arayanlarla çocuklarının ve eşlerinin yanlış bir şey yapmadıklarını düşünenler arasında bir bölünme bile olmuştur. Malvinas Savaşı sırasında ulusçu havaya uyum göstermişlerdir. İlk hedef, tıpkı Guatemalalı hemcinslerininki gibi kaybolanların hesabının sorulmasıdır. Bu talep kendi içinde insan hak ve özgürlüklerini kollayan ve gözeten demokratik bir siyasal düzenin kurulmasını içermektedir. Yoksa kadınların böylesine açık seçik formüle edilmiş pazarlıkları yoktur. kadının ezilmişliğini ve cinsler arası eşitsizliği yerleştiren cinsiyetçi ideolojilere ve toplumsal pratiklere karşı bir savaşım açmak akıllarından geçmemektedir. Anne ve eş oldukları için oradadırlar. Dolayısıyla bu kadınların siyasallaşması ikirciklidir. Demokratik sivil yönetime geçildiğinde eski rol ve konumlarına tıpış tıpış geri dönmemiş midirler? Bu derlemeyi okuduğunuz zaman askeri yönetimlere yöneltilen kadın direniş hareket ve örgütlerinin gerek siyasal sistemin demokratikleşmesi gerekse kadının kendi bilinç düzeyinin dönüşmesini sağlaması konusunda çok daha umutlu düşüneceksiniz. Bunun birkaç nedeni var. Önce şunu vurgulamak gerekli. Bu kadınlar çocuklarının ve eşlerinin siyasal fikirlerini paylaşmasalar da sokağa dökülmüşlerdir. Ayrıca geleneksel siyasal katılım yollarının herkese, onlara her zaman kapalı olduğu bir dönemde yaşamlarını tehlikeye atan öncü muhalifler olmuşlardır. Bir diğer deyişle bu kadınlar ilk aktif siyasal katılım kararını hem de düzene muhalif ve üstelik askeri rejimin kurduğu düzene karşı bir doğrultuda vermişlerdir. Bu kadınların siyasal kültürü diğer belirleyicilere ters yönde işleyen, onları aşan ve siyasal sistemden kaynaklanan bir bunalımın etkisi altına girmiştir. Bu etkiyi pekiştiren ve hiç yabana atılmaması gereken bir örgütlenme faaliyetine girişmişlerdir. Örgüt kurmayı, onu işletme mekanizmalarını, liderlik yapma ve yönetmeyi öğrenmiş, örgütü oluşturan kadınların farklı geçmişlerini aşarak ortak bir amaç etrafında birleşebilmelerini sağlamışlardır. Daha da anlamlısı, hiçbir hukuki bilgi donanımı olmayan sıradan kadınlar hukuk devleti nosyonuna sahip çıkmışlar. Yasaları fiilen işletebilme, en azından işletebilme sınırlarını sınama gibi ancak aydın muhaliflerin tekelinde olan bir işlevi üstlenmişlerdir. Rita Arditi'nin Katılım Bilim ve Yerini Bulan Hak makalesinden anlaşıldığına göre bu kadınlar Arjantin'de hamileyken kaçırılan kızlarının dünyaya getirdikleri torunlarının izlerini sürmek için genetik biliminden bile yararlanabilmişlerdir. Açıktır ki Arjantin'de sivilleşmeye geçildiğinde bu kadınların talep ettikleri hakların pek çoğu yerini bulmamıştır. Ancak bu trajik deneyimler hiç yapılmamışçasına bir geriye, yani ev içine, geleneksel rollere geri dönüş olanaklı mıdır? Sanmıyoruz. Kadınların erginlik dönemi siyasal toplumsallaşmasının uğradığı bu ani değişim diğer kitle örgütlerinin de yardımıyla olumlu biçimlerde yönlenebilir. Onları bağımlı değişken konumundan bağımsız değişken konumuna getirebilir. Ancak bu zaman alan bir süreçtir. Bu unutulmamalı. Derlemede yer alan bir önemli makalede Cynthia Enleon'un Muzlar, Üsler, Ataerkillik başlıklı olanıdır. Bu makale Orta Amerika, Karayipler, Filipinler, Güney Kore ve Tayland gibi bölge ve ülkelere atıfta bulunsa da asıl amacı cinsiyetçi politikaların genelde iç ve uluslararası siyasal ve iktisadi ilişkilerle nasıl eklemlendiğini vurgulamaktır. Gelişmiş Batı ülkelerinin 3. Dünya ile kurdukları bağımlılık ağının dayandığı temel kavram ve süreçler aslında bir sömürü aracı olarak cinsiyetçi ideoloji ve pratikten güç almakta, onları seferber edip kullanmaktadır. Açıktır ki cinsiyetçilik, sömürgeciliğin, emperyalizmin, militarizasyonun, dış borçlanmanın, askeri üslerin ya da uluslararası iş bölümünün bağımsız belirleyicisi değildir. Enleon'un makalesinin önemi de bu noktada belirmektedir. Evet, her toplumun kendi yapısına uyan cinsiyetçi ideoloji ve iş bölümü zaten vardır. Ancak bu eşitsiz yapı ve ilişkilerin zaten var olmaları, uluslararası güç ilişkilerinin cinsiyetçi dinamiğini kavramamızı engelleyen bir kör nokta oluşturmaktadır. Bu ilişkileri tüm karmaşıklığı ve kapsayıcılığıyla inceleyebilmemizin ön koşulu cinsiyetçi iş bölümünü bu ilişki süreçlerinin destekleyicisi olarak hesaba katmaktır. Ancak bu yolla kadın olarak kadın değişkenini su üstüne çıkarabilir ve bu konulara ilişkin feminist kuramı zenginleştirme doğrultusunda adımlar atabiliriz. Son bir söz. Derlememizdeki makalelerin çevirisinde aslını doğru bir biçimde ve anlam bütünlüğünü zedelemeden yansıtmaya öncelik verdik. Çevirmen arkadaşlarımızın bilinçli ve özenli, özgün kullanımlarını Türkçenin bir çeviri dili olarak zenginleşmesine katkıda bulunacağına inandığımız için aynen koruduk. Bu nedenle bir çeviride militarizasyon, diğer bir makalede askerileştirme sözcüklerini gördüğünüzde bu bir tutarsızlık belirtisi olarak algılanmamalıdır. Türkçenin olanaklarının sınanması çabası olarak değerlendirilmelidir. Ümit Cizre. Muz, üsler, ataerkillik. Orta Amerika'nın militarizasyon sürecine ilişkin bazı feminist sorular. Cynthia Enloe. Radical America, 1914-1985, sayfa 7-23. Bir kitap ya da makaleyi yazıp bitirdiğinizde sizi karşılayan daima zevk ve tedirginliğin o garip karışımı olur. Sevinirsiniz çünkü başlangıçta koyduğunuz önermeleri kanıtlamış, tutarlı bir bütüne ulaşmışsınızdır. Tedirgin olursunuz çünkü birçok önemli sorunu her zamankinden daha çarpıcı biçimde çözümsüz bırakmışsınızdır. Kendi hesabıma orduların kadınlara nasıl ve neden bağımlı oldukları ve denetim altında tutmaya çaba gösterdiklerini anlama girişimim olan kitabımı Das Hacke Became You bitirdikten sonra ben de aynı duyguları hissettim. Cynthia Enloe, Das Hacke Became You, The Militarization of Women's Life, Boston, South End Press, 1983. Cins özellikleri taşıyan sadece askeri nitelikli operasyonlar değildi. Aynı şekilde uluslararası ekonomi politik dediğimiz tüm o güç ve bağımlılık ilişkileri ağda cinsiyet ilişkileri sistemiyle iç içe geçmiş olabilirlerdi. Haki, askeri giysi rengi kitabı için yaptığım araştırmaları tamamladığımda global düzeyde askeri düzenlemelere biçim verenin sadece soğuk savaş atmosferi olmadığını, kadın ve erkeklerin kendi cinsellikleri hakkındaki varsayımlarının da etkili olduğunu anlamıştım. Orduların savaşları başlatmak ve sona erdirmek için cinsiyetçi iş bölümüne nasıl bağımlı oldukları gerçeğini kitabımı yazarken kavramıştım. Ama kitabımın en son provalarını yayıncıya yolladıktan sonra kendimi sorgulanmamış bir varsayım nedeniyle rahatsız hissettim. Kafamı kurcalayan, erkeklerin imtiyazı için kadınların boyunduruk altına alınmışlığının Dünya Bankası'nın işleyişinden çok benim incelediğim ordular için geçerli olduğu varsayımıydı. O zaman anladım ki bu duruma yol açan global düzeyde güç ve kar ilişkilerini açıklamaya çalışanların cinsiyet ilişkilerini konuları açısından önemsiz bulan erkek tarihçi ve sosyal kuramcılar olmalarıydı. Emperyalizm ve müdahalecilik tartışmalarının tanınmış yorumcularına göre kadınların yaşamlarıyla ilgilenmenin tartışmalarını katacağı neredeyse hiçbir şey yoktu. Emmanuel Wallerstein, Walter Rodney, Summer Amin, Perry Anderson, Noam Chomsky ayrı dünyaların vatandaşları olan bu insanların hepsi bize Exxon, NATO, IMF ve Hollywood'un dünyanın yoksul ve zenginleri arasındaki ilişkileri algılayışımızı hangi yollarla çarpıttıklarını açıklamamıza yarayan kavramları sağladılar. Ama bu eleştirel dünya görüşünü geliştirirken cinsiyet hakkında pek bilinçli oldukları söylenemez. Örneğin bu insanlar yabancı sermayenin ısrarla aradığı ucuz emeğin ancak iş gücü piyasasını kadınlarla doldurarak sağlanabildiği gerçeğinin önemini sorgulamıyorlar. Ya da IMF'ce hazırlanıp 3. dünya ülkelerine dayatılan istikrar önlemleri paketlerinin bu ülkelerdeki kadınlarla erkekler arasındaki ilişkileri değiştirip değiştirmediği sorusu onları ilgilendirirmiş gibi görünmüyor. Yine öyle görünüyor ki onlar 1. dünyanın askeri yardımları ve silah satışları yoluyla 3. dünya ordularının gelişmesinde her iki ülkedeki erkeksi davranışa ilişkin normların değişmesinin bir etkisi olduğuna inanmıyorlar. Kısacası onların yazdıkları bizi dış borç, yabancı yatırımlar ve militarizasyon ile tecavüz, fahişelik, ev içi şiddet kullanımları ve ev iş arasındaki bağlantıları araştırmaya asla yöneltmiyor. Tersine yazdıklarından çıkarılabilecek mesaj birincilerin ciddi ve siyasi, ikincilerin ise ikincil ve özel olduklarıdır. Radikal Amerika, cilt 19, No. 1. Bunun iyi bir örneğini sergiliyor. 4 makalenin 3'ü cinsiyet ilişkilerinden söz bile etmiyor. Diğer yandan konunun derginin grafikerinin aklından çıkmadığı da belli. Çünkü bu 3 makaleyi süsleyen fotoğraflar erkeklik, kadınsılık ve militarizm ilişkileri konusunda mesajlar içeriyor. Siyasi örgütlenmemizi cinsiyetin önemini yadsıyan analizler üzerine inşa edersek, feminizm önceki dinamik görüntüsünün bir çeşit karikatürüne dönüşebilir. Kadınların konumu ya da erkeklik ve kadınlık ideolojilerinin siyasi iktidarı belirleyip belirlemediği soruları siyasi önemlerini yitirirlerse, feminist siyaset kolayca sadece kadın örgütleri içindeki cinsiyetçiliğe karşı çıkma pratiğine ya da müdahale karşıtı harekete çeviren ABD'nin aydın çevrelerinde oluşan ve bu ülkenin diğer ülkelere askeri müdahalede bulunmasına karşı çıkan hareket, ancak marjinal düzeyde katkıda bulunabilecek kadınlar arası dayanışma kampanyalarına indirgenebilir. Son 20 yılın kadın hareketinin ortaya çıkardıkları, bize erkek ve kadın arasındaki ekonomik ve duygusal nitelikli ilişkilerin ciddi siyaset alanı sınırları dışında olduğunu varsayan her türlü kurama karşı uyanık olmamızı öğütlüyor. Bu uyanıklığımızın pratiğe yansıyan sonucu, siyasi bir hareket içindeki erkek militanlar, kadın sorunlarını hareketin temel amaçlarına ikincil önemdeymiş gibi değerlendirip bunları kadın militanların sorumluluğuna bıraktığında birçoğumuzun bu durumdan rahatsız olmamızdır. Bana öyle geliyor ki tüm bu cinsiyeti ikincil önemde gören sorgulanmamış varsayımların ötesine geçebilmek için en azından müdahale karşıtı hareket içinde yapılması gereken ortaya kadınların yaşamlarıyla ilgili sorular atmak ve onları yanıtlamaktır. Belki de böylece kadınların nerede olduklarını ve ne yapıyor olduklarını sorarak uluslararası siyasete ilişkin feminist analizin nasıl bir şey olacağını anlamaya başlayabiliriz. Kadınlar nerede? Çok basit görünen bu soru neden bu denli seyrek soruluyor? Örneğin Orta Amerika ve Karayipler'deki kadınların yaşamlarına bir göz atsak neler görebiliriz? Öncelikle Amerikan hükümeti ve onun yerel işbirlikçilerinin bölgedeki siyasetlerinin kadınların yaşamını nasıl zorlaştırdığını anlardık. Kadınların yaşamlarının ciddi bir değerlendirilişi bize yerel ve uluslararası siyasetin kadın ve erkekleri aynı biçimde etkilemediğini gösterir. Örneğin, feminizm tarafından ortaya atılıp tartışılan bazı sorular Amerikan müdahaleci siyasetinin ayrılmaz bir parçası olarak beliriyor. Kadınların aşağılanması, Orta Amerika'nın Birleşik Devletlerce militarize edilme süreciyle doğru orantılı olarak yoğunlaşıyor, tecavüz ve kadına yönelik şiddet olayları artıyor. Bir yandan kadını koruyan ve cinselliğini sömüren erkek rolü onaylanıp yaygınlaşırken, öte yandan da fahişelik askeri örgütlenmenin devamlılığını destekleyen bir kurum haline geliyor. Daha zor ama eşit derecede önemli olan Nikaragua toplumunun militarizasyonu sürecinin devrimin geleceği açısından ne gibi tehditleri içinde taşıdığını anlamaktır. Nikaragua, toplumsal ölçekte böylesi bir seferberliğe, saldırgan ve müdahaleci Amerikan siyaseti sonucu zorunlu olarak başvuruyor. Yine de tüm süreçte hükümetin milli savunmayı değerlendiriş ve halkına seferberlik için çağrıda bulunuş biçimleri erkeğin kadın üzerindeki iktidarını derinleştirebilir ve devrimin demokratik amaçlarını tehlikeye atabilir. Gözlerimizi kadınların yaşamına çevirdiğimizde fark edeceğimiz bir başka nokta daha var. Kadınların nerede olduğu sorusunu devamlı olarak sorduğumuzda, sonuçta Amerika'nın 3. Dünya politikasının başarılı olması için neler gerektiği konusundaki düşüncelerimizi değiştirmek zorunda kalabiliriz. Yani kadınların yaşamını sorun edinmek, sadece militarizm ve emperyalizmin etkilerini daha ayrıntılı olarak anlamak açısından önem taşımıyor. Ayrıca sözü edilen bu süreçlerin destekleyicisi olarak cinsiyet ilişkilerini değerlendirmek ve Birleşik Devletler'in denetim altına almak istediği bu ülkelerdeki var olan güç ilişkileriyle nasıl kenetlendiğini anlamak için de kadınların konumu incelenmeye değer görünüyor. Sonuçta bu bulgularımız Orta Amerika konusundaki örgütlenme stratejimizi yeniden değerlendirmemize olanak sağlıyor. Diyelim Amerikan yatırımcı şirketlerin deniz aşırı ülkelerdeki yatırımlarını planlarken sadece kar etme olanaklarını değil cinsiyet ilişkilerinde hesaba kattıklarını anladık. Ya da Amerikan Honduras, ortak askeri harekatlarının iki devletçe de paylaşılan devlet paranoyası yanında benzer erkeklik anlayışlarına da bağlı olduğunu keşfettik. Bu bilgilerin ışığında başlatacağımız bir kampanyayı nasıl bilinçlendirebilirdik? Bu aşamada emperyalizm ve militarizmin Orta Amerika ve Karayiplerle olan ilişkilerimizi nasıl belirlediğini açıklayabilecek iyi formüle edilmiş bir feminist kurama sahip değiliz ama böyle bir kuramı geliştirebilme olanağımız var. Çünkü toplumlar arası güç ilişkilerini irdelerken toplumlar için kullanabileceğimiz erkek olarak erkek, kadın olarak kadın değişkenlerini vurgulayabiliriz. Sömürgecilik ve cinsiyetin yeniden üretimi. Şeker, kahve, pamuk, limon, kakao, pirinç, muz bunlar Orta Amerika ve Karayiplerin ünlü tarımsal ürünleri. Her birinin kendine özgü bir tarihi ve siyaseti var. Birçoğu sadece bölgenin verimli toprağı ve ılık iklimiyle değil, yabancı sermaye, ırk ve sınıf hiyerarşileriyle de beslenip yetiştiriliyor. Ordular bu bölgeye var olan hiyerarşileri ve şeker, kahve, muz gibi ihraç edilen ürünlerin denetiminden, bunların sağladıkları imtiyazları korumak için gönderiliyorlar. İkinci ayrımın sonu, sayfa 22.